Ayrım 8.
Dost doğru yolundan gitseydi ya, o yaz iki kez geldi yamaçtan aşağı. Olsan dersi hatırlarsınız. Rengeyi falan yoktu ki onunla uğraşsın. Öteki laponlardan yiyecek dilenerekten, yatacak yer dilenerekten geçinirdi. Oline de işini bırakır, köydekiler üzerinde onunla çene çalardı. Adam giderken de heybesi neler doluydu neler. İzak 2 yıl dayandı, hiçbir şey söylemedi. Derken Oline gene yeni ayakkabı isteyince artık duramadı, ağzını açtı. Güz gelmişti. Oline tahta pabuç ya da çarık yerine her gün ayakkabı giyiyordu. İzak, bugün hava güzel olacağı benzer dedi. Kavga da böyle başladı. Evet dedi Oline. İzak büyük oğluna döndü. Şu raftaki peynirler Eleseus. Sen sabahleyin saymıştın 10 tane değil miydi? Eleseus, evet dedi. Şimdi 9 tane kalmış. Eleseus bir daha saydı. O küçücük kafasıyla şöyle bir düşündü. Sonra evet ama o Sanders giderken bir tane aldıydı ya, onu da koy 10 eder dedi. Bundan sonra hayli uzun zaman bir sessizlik oldu. Sonra Sivertçik de sayacak, saymadan edemez. Abisi gibi o da onu da koy 10 eder diyor. Gene bir sessizlik. En sonunda Oline de kendini bir şey söylemek zorunda gördü. Evet, ufak bir parça peynir verdim ben ona. Bu doğru. Ne çıkar diye düşündüm. Ama şu çocuklar dillenir dillenmez içlerinin ne fesat olduğunu dışarıyı vuruveriyorlar. Kime çekmişler anlayamıyorum bir türlü. Çünkü sen öyle değilsindir İzak, bunu bilirim. Kadının kimi dokundurduğu üzerinde durmadan geçilemeyecek kadar açıktı. İzak sert bir tavırla çocukların kabahati yok dedi. O Sanders'in bana ya da benimkilere ne yararı dokundu ki? Ne yararı mı? Evet, ne yararı dokundu? O Sanders'in ne yararı? Evet, ne yararı dokundu ki peynir vereyim ona? Oline düşünecek zaman bulmuş, vereceği karşılığı da hazırlamıştı. Ey Zak, bunu senden beklemezdim. Vallahi beklemezdim. O Sanders'le ahbaplığa ilk önce ben mi başladım söyle? Ben onun adını ağzıma aldımsa şuradan şuraya sağa gitmeyeyim. Oline için parlak bir başarı. İzak boyun eğmek zorunda kalıyor. Eskiden de çok kez yaptığı gibi. Ama Oline'nin daha söyleyecekleri vardır. Kış geliyor. Karda kıyamette ayağıma giyecek bir çift ayakkabım olmayacak da yan ayak gezeceksem ne olur şimdiden söyle. 3-4 hafta oluyor söyledim ayakkabı ister bana diye. Bugüne dek ayakkabının izini görmedim, dımdızlak ortadayım. Tahta kunduralarının nesi var, niye giymiyorsun onları dedi İzak. Oline bunu beklemediği için vereceği karşılığı hazırlamamıştır. Tahta kunduralarımın nesi mi var diyor. Ya nesi var onların, bunu öğrenmek istiyorum. Tahta kunduralarımın mı? Evet. Vallahi burada yün tarıyorum, yün büküyorum, sığırlara, koyunlara falan bakıyorum, çocuklara bakıyorum. Ya buna ne dersin? Ben de bunu öğrenmek istiyorum. Yaptıklarından dolayı şimdi hapiste yatan şu senin karını karda yalınayak mı gezdirirdin sen? İzak, tahta kunduralarını giyerdi o dedi. Kiliseye, misafirliğe falan giderken de çarık ona yeterdi de artardı bile. Pek de yakışırdı besbelli. Yakışırdı ya. Yazında çarık giyerken içine bir tutam ot koyardı o kadar. Ama sen ayakkabılarının içine ille de çorap giyeceksin bütün yıl. Öyleyse ben de tahta kunduralarımı çabucak eskitirim, hiç korkma dedi Oline. Güzelim kunduraları bu kadar çabuk eskitmek gerektiğini hiç düşünmemiştim. Yumuşak bir sesle tatlı tatlı söylüyordu bunları ama gözlerini süzerek gene o sinsi Oline. İngere gelince şu başka çocukla değiştirilmiş çocuk. Biz ona öyle derdik. Yıllarca hep benim çocuklarla gezdi dolaştı. Her şeyi onlardan öğrendi. Şimdi buna karşılık ne görüyoruz? Kızım Bergen'de oturuyor, şapka giyiyor diye. İnger'de ille güneye gidecek. Şapka almaya gitti Trondheim'e. Ha ha. İzak odadan çıkmak üzere ayağa kalktı ama Oline artık ağzını açmış, içindeki bütün kara düşünceleri dışarı dökmeye başlamıştı. Evet, karanlık saçıyordu Oline. Çok şükür çocuklarından hiçbirinin yüzü alev püsküren ejder gibi yarık değilmiş. Ama bu yüzden hiç de kötü insan olmamışlar. Yo, her kadının harcı değilmiş doğurduğu çocuğu hemencecik ustalıkla başından atmak, kaşla göz arasında boğuvermek. İzak ağzından çıkanı kulağın işitsin diye haykırdı. Demek istediğini daha iyi anlatabilmek için de bir küfür savurdu. Seni hınzır cadolos seni. Oline'nin ağzından çıkanı kulağın işitmesine falan aldırdığı yoktu. Hiç aldırdığı yoktu. Gözlerini havaya dikti. Tavşan dudaklar şöyle olurmuş, böyle olurmuş ama kimisi de bu işi çok ileriye vardırırmış. İzak en sonunda evinden sağ sağlam çıkabildiği için ne kadar sevinse yeriydi. Oline'ye ayakkabı almaktan başka ne yapabilirdi ki? Yaban ortasında bir toprak emekçisiydi o. Artık tanrı gibi bir şey değildi ki hizmetçisine defol diyebilsin. Oline olmazsa eli kolu bağlı kalırdı. Oline ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, kendisi için korku yoktu. Bunu biliyordu. Geceler şimdi daha da soğuk oluyor. Gökyüzünde dolunay var. Bataklıklar donup üzerine basılacak kadar sertleşiyor ama güneş çıkınca buzlar eriyor, gene geçit vermez bir bataklık oluyor. İzak soğuk bir gece Oline'ye ayakkabı ısmarlamaya köye iniyor. Yanına iki parça da peynir alıyor Bayan Geisler için. Köye giden yolun yarısında yeni biri gelip ev kurmuş. Varlıklı biri besbelli. Çünkü evini yaptırmak için köyden adam getirtmiş. Patates yetiştirmek üzere kumlu bir fundalığı sürdürmek için de adam tutmuş. Kendisi pek az çalışmış ya da hiç. Bu yeni gelen Brede Olsen'di. Bucak müdürünün yardımcısı. Hekim gerektiği ya da domuz öldürüleceği zaman başvurulacak biri. Daha 30 yaşında bile yoktu ama bakım isteyen 4 çocuğu vardı. Karısı da acaba? Çünkü o da çocuktan farksızdı. Yo, Brede pek varlıklı bir adam da değildi belki. Türlü iş peşinden oraya buraya koşup durmakla, bir türlü vergi vermeyen insanlardan vergi toplamaya çalışmakla ne kadar bir para kazanabilirdi ki? İşte şimdi de talihini toprakta deniyordu. Yabanın ortasında ev kurmak için bankadan borç almıştı. Braidablik adını vermişti oraya. Bucak müdürü Heyerdahl'ın karısı bulmuştu bu güzel adı. İzak evin önünden acele geçiyor. İçeri bakacak vakti yok. Yalnız pencereden görüyor. Bütün çocuklar daha şimdiden kalkmış. İzak'ın kaybedilecek vakti yok. Bunca yoldan eve ertesi geceye dek dönmek istiyor. Yollar gene buz tutmuşken. Yabanda yaşayan birinin düşüneceği çok şey vardır. Hesap edecek, her işin en uygununu bulacak. O sıra pek işi yok ama çocuklardan yana kaygılanıyor. Evde Oline ile tek başlarına kaldılar. Yolda giderken buralara ilk gelişini düşünüyor. Zaman geçti. Yalnız son 2 yıl pek uzun geldi. Selenra'da çok iyi şeyler oldu. Bir alayda kötü şeyler. Ey Allah'ım! İşte şimdi de başka biri yabanda tarla açıyordu. İzak orasını iyi bilirdi. Yukarılara çıkarken orası onun da gözüne çarpmıştı ama daha ilerilere gitmişti o. Köye daha yakındı elbette. Ama odunu pek iyi değildi. Daha az engebeli bir yerdi ama toprağı daha zayıftı. Üstten işlenmesi daha kolaydı ama derine inildi mi zorlaşıyordu. Şu Brede arkadaş görecekti ki tarlayı işlenecek hale getirebilmek için toprağı öyle bir kez alt üst etmek yetmeyecekti. Sonra samanlığa bitişik olarak niye bir de arabalarla araçlar için kapalı yer yapmamıştı sanki? Avluda açıkta bir araba duruyordu. Üstü de örtülü değildi. İzak ayakkabıcıyla olan işini bitirdi. Bayan Geisler oradan ayrılmış olduğu için peynirlerini de bakkala sattı. Akşamüstü eve dönmek üzere yola koyuluyor. Buzlar artık gittikçe sertleşiyor. İyi bir şey bu. Ayak yere sağlam basıyor ama İzak gene de zorlukla yürüyor. Karısı da gittiğine göre Geisler kim bilir ne zaman gelecekti. Ya hiç gelmezse? İnger çok uzaklardaydı. Zaman da geçiyordu. Dönerken de Brede'nin evinden içeri bakmıyor. Üstelik uzaktan geçmek için hayli yol dolanıyor. Durup da ahaliyle konuşmaya hiç niyeti yok. Yoluna gidiyor o. Brede'nin arabası gene açıkta. Orada mı bırakacak yoksa? Bu onun bileceği iş. İzak'ın da şimdi kendi arabası var. Onu korumak için kapalı bir yerde yaptı ama gene de mutlu değil. Yuvası yarım yamalak bir şey. Eskiden tam bir yuvaydı ama şimdi yarım yamalak. Yamaçtaki toprakları göründüğünde artık iyice gündüz olmuştu. 48 saat yol teptikten sonra yorulmuş bitmişti ama bunu görünce biraz keyifleniyor. Evle yanındaki yapılar orada işte. Bacıdan kıvrıla kıvrıla duman çıkıyor. Çocukların ikisi dışarıda. Onu görünce karşılamaya iniyorlar. İçeri giriyor. Bakıyor, iki lapon içeride. Oline şaşırarak ayağa kalkıyor. Ne çabuk geldin. Maltız'da kahve pişirmekte. Kahve. Kahve. İzak'ın gözüne bu daha önce de çarpmıştı. O Sanders ya da başka laponlar geldi miydi? Oline hayli sonra Inger'in o ufak ibriğiyle kahve pişirir. İzak koruya ya da tarlalara gittiği sırada yapar bunu. İzak çıka gelip de görecek olursa Oline hiçbir şey söylemez. Yalnız İzak her seferinde bir parça peynirinin ya da bir yumak yününün eksildiğini bilir. İyi ki Oline'yi eline geçirip bu alçaklığından dolayı parçalamıyor. Gerçekten aklından ne geçerse geçsin iyi bir insan olmak için kendini çok zorluyor. Ya evin içinde delik düzenlik bozulmasın diye ya da Tanrı onu İnger'ine yakında kavuşturur umuduyla. Güz başında baktı, ahırın damı üzerindeki toprak içeri doğru bel vermiş. Sakalını ağzına alıp çiğneyerek şöyle bir düşündü. Sonra gizli bir işareti anlayan bir kimse gibi gülümsedi. Damın altına bir iki kalasla destek yaptı. Bir tek acı söz söylemedi. Bir şey daha. Yiyeceklerini sakladığı kapalı yer dört köşeden birer yüksek taş ayak üzerine kurulmuştu. Duvarları derme çatmaydı. bir süre sonra ufak kuşlar duvarlardaki koca koca deliklerden yolunu bulup içeri girmeye başladılar. Dışarı çıkamayınca da içeride çırpınıp duruyorlardı. Oli'ne dert yanıyordu. Yiyecekleri gagalıyorlarmış, eti bozuyorlarmış, ortalığı allak bullak ediyorlarmış. İzak, "Ah, yazık," dedi. "Demek kuşcağızlar içeri giriyorlar, bir daha dışarı çıkamıyorlar." Bunca işi arasında duvarcı kesildi, duvardaki yarıkları doldurdu. Kim bilir ne vardı aklında böyle davranırken. Belki de böyle tatlı davrandıkça İngerine daha çabuk kavuşacağını umuyordu. Yıllar geçiyor. Selenra'ya gene yabancılar geldi. Bir mühendisle bir ustabaşı, iki de işçi. Gene tepelerden geçecek telgraf direklerinin yerini saptamaya. Şimdi tuttukları yola bakılırsa teller evin biraz yukarısından geçecekti. Sonra ormanda açılacak dümdüz bir yoldan gidecekti. Bir zararı yoktu bunun. Orası biraz şenlenmiş olacak. Başka dünyalardan bir pırıltı gelecekti. Mühendis, burası iki yandaki koyaklardan geçecek iki hattın tam ortası diyordu. Belki de her iki hattın bakımcılığını yapmayı senden isterler. İzak, ooo yaptı. Yılda 25 dolar girer cebine. İzak, yaptı. Peki buna karşılık ben ne yapacağım? Hatta bakacaksın. Gerekince telleri onaracaksın. Yoldaki ağaçların dalları telleri bürüyünce onları keseceksin. Ufak bir makine gibi bir şey asacaklar evin içine, duvara. Ne zaman seni isterlerse bu makineyle bildirecekler. Bunun üzerine ne işin varsa bırakıp hemen gideceksin. İzak şöyle bir düşündü. Kışın olur, dedi. Olmaz. Yapacaksan bütün yıl yapacaksın bu işi. Kış yaz. İzak, olmaz, dedi. İlk yaz, yaz, güz, toprak işlerim var benim. Başka işe vakit bulamam. Mühendis ona şöyle uzun uzun bir baktı. Sonra pek şaşırtıcı bir şey sordu. Bu işten daha mı çok para kazanıyorsun? İzak, daha mı çok para kazanıyorum, dedi. Bir günde toprakta çalışmakla kazandığım para, bizden alacağın paradan daha mı çok? İzak, bunu bilemem, dedi. Böyle gelmiş, böyle gidiyor, anlıyor musunuz? Ben bu topraklar için buradayım. Elime bakan canlar var, hayvanlar var. Toprakla geçiniyoruz biz. Geçimimiz bu yoldan. Mühendis, sen yapamayacaksan başkasını bulurum, dedi. Bu korkutma üzerine İzak'ın içi rahatlamış gibiydi. Yalnız adamı da darıltmak istemiyordu, açıklamaya çalıştı. Bakın, dedi. Bu adam başka bir atım, 5 ineğim var. 20 koyun, 16 da keçi. Hayvanlar bize yiyecek veriyor, yün veriyor, deri veriyor. Biz de onlara yem vermek zorundayız. Öteki kısaca, evet, evet elbette, dedi. Vallahi düşünüyorum, işin sıkı olduğu sıralarda o yana bu yana koşuşurken bir de telgraf hatlarına bakacak olursam hayvanlara nasıl bakarım? Mühendis, yeter yeter, dedi. Sizin aşağıdaki komşuya, Brede Olsen'e veririm ben bu işi. Seve seve üstlenir. Adamlarına döndü. Hadi çocuklar, gidelim. Oline konuşmayı işitmiş. İzak'ın söylediklerinden onun dik kafalılık ettiğini, akılsız davrandığını görmüştü. Bundan yararlanacaktı. Ne dedin İzak, 16 keçin mi var? Keçiler 15 tane, dedi. İzak ona şöyle bir baktı. Oline de gözlerini onun yüzüne dikti. İzak, 16 tane değil mi, diye sordu. Oline onun ne kadar akılsız olduğunu anlatmak istiyormuş gibi yabancılara doğru zavallı zavallı bakarak "Değil," dedi. İzak alçak sesle bir "Oo," yaptı. Sakalından bir tutam dişlerinin arasına alarak çiğnedi durdu. Mühendisle adamları yollarına gittiler. Şimdi İzak Oline'den hoşnutsuzluğunu belli etmek, yaptıklarından dolayı pataklamak istese bundan iyi fırsat bulamazdı. Tanrı yollamıştı bu fırsatı. Evde yalnızdılar. Çocuklar adamların arkasından gitmişlerdi. İzak orada, odanın ortasında ayakta duruyor. Oline de Maltız'ın yanında oturuyordu. İzak bir iki kez öksürerek sesini açtı. Canı isterse konuşabileceğini göstermek için. Gene de konuşmadı. Ruhuna güçlülük veriyordu bu. Ne yani, ellerinde kaç parmak olduğunu bildiği gibi kaç keçisi olduğunu bilmiyor muydu sanki? Deli miydi bu kadın? Keçilerden biri nasıl kaybolmuş olabilirdi ki? Kendisi onları teker teker tanır, onlarla her gün konuşurdu, sayısı 16 olan keçileriyle. Olsa olsa bir gün önce Braidiplik'teki kadın oraya bakmaya geldiğinde Oline keçilerden birini ona satmıştı. İzak, yaptı. Bu sefer söylemek istedikleri dilin ucuna kadar geldi. Oline'nin yaptığı neydi? Can almak değilse bile ona yakın bir şey. İzak şu 16. keçi işi üzerinde konuşmak için can atıyordu. Odanın ortasında öyle susup durmak olmazdı. Yaptı. Dedi. Keçiler 15 tane kalmış demek, senin dediğine göre. Oline tatlı bir sesle, ben öyle saydım, dedi. İstersen bir de sen kendin say. İşte şimdi fırsat geçmişti eline. İzak istediğini artık yapabilirdi. Oline'yi eline aldı mı bir sıkışta pestilini çıkarırdı. Yapabilirdi bunu. Yapmadı. Yalnız kapıya doğru giderken meydan okur gibi konuştu. Şimdilik başka bir şey söylemeyeceğim. Korkma, bir dahaki sefere ne söyleyeceğimi ben bilirim der gibi bir tavırla çıktı gitti. Eleseus diye seslendi. Neredeydi Eleseus? Çocuklar neredeydiler? Babaları onlara bir şey soracaktı. Koca adam olmuşlardı artık. Akılları her şeye eriyordu. Samanlığın döşemesi altında buldu onları. Sürüne sürüne gidebildikleri kadar gitmişler. Saklanmışlardı orada ama coşkulu solumalarıyla kendilerini ele vermişlerdi. Şimdi iki günahkar gibi sürüne sürüne dışarı çıkıyorlardı. İşin gerçeği şuydu. Mühendis giderken ufak bir boyalı kalem unutmuştu. Eleseus bunu bulmuş, adama vermek üzere arkasından koşmuştu ama o koca adamlar uzun adımlarıyla çoktan ormana dalıp uzaklaşmıştı. Eleseus durdu. Aklına bir şey gelmişti. Kalemi kendine alıkoyabilirdi. Ne iyi olurdu kendine alıkoyabilse. Gitti Sivertçi'yi buldu. Hiç olmazsa suçu paylaşmış olmak için. İkisi kalemle döşemenin altına girdiler. Ah şu kalem parçası. Yaşayışlarında bir olaydı bu. Pek olağanüstü bir olay. Tahta parçaları buldular. Hepsine çizgiler çizdiler. Bir şey keşfetmişlerdi. Kalemin bir ucu kırmızı yazıyordu, bir ucu mavi. Kalemi biri bir kullanıyordu, bir öteki. Babaları öyle yüksek sesle arka arkaya bağırınca Eleseus, "Kalemi almaya geldiler," diye fısıldadı. Bütün sevinçleri birden uçtu. Kafalarından bir dolkunuşta silinip gitti. Ufacık yürekleri de korkunç çarpmaya başladı. Kardeşler sürüne sürene ileri doğru çıktılar. Eleseus kolunu olanca uzunluğuyla uzatmış kalemi gösteriyordu. İşte duruyordu. Kırmamışlardı. Yalnız keşke hiç görmeselerdi. Mühendis falan yoktu. Yürekleri daha sakin atmaya başladı. Şu korkunç sıkıntıdan kurtulmak ne hoş şeydi. Babaları, dün buraya bir kadın gelmiş dedi. Evet. Aşağıdaki evde oturan kadın. Giderken gördünüz mü siz onu? Gördük. Yanında keçi var mıydı? Çocuklar, yoktu dediler. Keçi mi? Kadın giderken yanında keçi var mıydı? Yoktu, ne keçisi? İzak düşündü, düşündü. Akşama hayvanlar eve geldiklerinde keçileri bir daha saydı. 16 taneydi. Bir daha saydı. 5 kez saydı. 16 taneydi. Eksik yoktu. Rahat bir soluk aldı ama ne demekti bu? Oline, şu pis yaratık. 16'ya kadar saymasını bilmiyor muydu? Öfkeyle sordu. Nedir bu saçmalık? 16 keçi var. Oline saf saf. 16 mıymış diye sordu. Ya, iyi öyleyse. Sayı saymasını pek iyi biliyormuşsun doğrusu. Oline buna alınmış gibi bir tavırla, sakin bir sesle karşılık verdi. Değil mi ki keçiler tamam? Oline yemiş diyemezsin artık, kurtuldu zavallıcık. Oline kurnazlığıyla İzak'ı mat etmişti. İzak her şey yolunda diye seviniyordu. Bu arada keçileri bir daha saymak aklına bile gelmedi. Davarı saymayı hiç düşünmedi. Ne de olsa Oline hiç de pek öyle kötü bir kadın değildi. Evi derli toplu tutuyor, sığırlara bakıyordu. Yalnız delinin biriydi. Bunun da zararı kendisine. Bırak kalsın, bırak istediği gibi yaşasın. Dert etmeye değmezdi. Ne var ki bu biçim bir yaşayış içinde İzak'ın durumu pek yavan, sevinçsiz bir şeydi. Yıllar geçmişti. Evin damı üzerinde ot bitmişti. Samanlık evden yıllarca daha yeniyken onun bile damı yemyeşildi. Korularda yaşayan yaban fareleri çoktan yolunu bulmuş ambara girmişti. Evin oralarda türlü çeşit ufak kuşlar cıvıldaşıp duruyordu. Yamaçlarda da büyük kuşlar vardı. Karga bile gelmişti. En güzeli de neydi? Geçen yaz martı da görünmüştü. Martılar ta kıyılardan kalkıp yaban ortasındaki tarlalara konmaya geliyorlardı. İzak'ın çiftliği bütün yaban yaratıklarınca tanınmıştı. Ya Eleseus'la Sivertçik martıları görünce ne yaptılar? Oo, çok uzaklardan gelme, pek acayip kuşlardı bunlar. Çok değildiler, topu topu 6 tanecik ak kuş. Hepsi de birbirinin tıpkısı. Tarlalarda bir o yana bir bu yana gidip geliyorlar. Orada bir otları gagalıyorlar. Çocuklar, niye gelmiş bunlar baba diye sordular. Babaları da, denizin oralarda havalar kötü de ondan dedi. Aa, pek olağanüstü, pek akıl almaz şeymiş martıların buraya gelmesi. İzak oğullarına daha başka iyi yararlı şeyler de öğretiyordu. Okula gidecek yaşa gelmişlerdi. Ama okul köyde, kilometrelerce uzaktaydı, gidemezlerdi ki. İzak oğlanlara pazarları ABC'yi kendi öğretmek zorunda kalmıştı. Ama daha yüksek bilgiler öğretmek onun şu toprak emekçisinin pek harcı değildi. Din bilgisi, İncil tarihi kitapları peynirlerle yan yana rafta durup duruyordu. İshak'ın oğullarına karşı tutumuna bakılırsa, erkeklerin kitap bilgisi edinmeden büyümelerinin daha iyi olacağını düşünüyordu besbelli. İkisi de onun sevinciydi, mutluluğuydu. Küçüklüklerini sık sık düşünürdü. O günlerde anneleri İshak'a el sürdürtmezdi onlara. Elleri reçine içinde diye. Of, reçine. Dünyanın en temiz şeyi. Katran da, keçi sütü de, ilik de güzel şeyler ama hele reçine. Çamdan çıkan tertemiz sakız. Diyecek yoktu ona. Böylece çocuklar pislik, bilgisizlik cennetinde büyüdüler. Yalnız güzel çocuklardı yıkandıkları vakit. Ara sıra yıkanıyorlardı da. Sivertçik pek hoş bir şeydi. Eleseus ise daha bir incelik, daha bir derinlik vardı. Martılar havayı nereden anlarlar diye sordu. Babası, havadan başları döner, gönülleri bulanır dedi. Bunda sinekler onları da geçiyor. Sinekler nasıl anlarlar bilmiyorum. Kokusunu mu alırlar, başları mı döner nedir? Sineği sakın kovalamayın. Daha da azgınlaşır. Unutmayın bunu çocuklar. At sineği. O bambaşka bir cins. Kendi kendine ölür o. Yazın bir bakarsınız çıka gelir. Sonra bir gün bir de bakarsınız gitmiş, ölmüştür. Eleseus, peki nasıl ölüyor? Diye sordu. İçini yağ bağlıyor, boğuyor onu. O saat ölüveriyor. Her gün yeni bir şey öğreniyorlardı. Diyelim yüksek kayalardan aşağı atlamasını. Dilini ağzında tutaraktan, dişlerinin arasına almadan. Daha büyüyüp de kiliseye giderken güzel kokmak istedikleri vakit yaptıkları şey yamaçta yetişen kekikten biraz sürünmek oldu. Babaları pek akıllıydı. Oğlanlara taşları, çakmak taşını falan öğretiyordu. Şu ak taş, şu kara taştan niçin daha ağırdır? Çakmak taşı buldu mu ille kavda yapacaktır. Ondan sonra bununla ateş yakabilir. Onlara ay üzerine de bilgi verdi. Çukur yanına sol elinle tutunabileceğin durumdaysa dolgunlaşıyor. Sağ elinle tutunabileceğin durumdaysa ufalıyor demektir. Unutmayın bunu çocuklar. Arada bir pek ileri gittiği, gizemli bir hal aldığı da oluyordu. Bir gün devenin cennete girmesinin bir insanın iğneye iplik geçirmesinden daha zor olduğunu söyledi. Başka bir günde onlara meleklerin ne kadar şanlı şerefli şeyler olduklarını anlatırken onların ayakkabılarının altında kabara yerine yıldız çakılı olduğunu söyledi. İyi, basit bir öğretim biçimiydi bu. Yaban ortasında yaşayanlara da böylesi giderdi. Köydeki baş öğretmen duysa gülerdi ama İshak'ın oğulları bundan iç dünyalarında pek yararlanıyorlardı. Kendilerinin o ufacık dünyaları için öğrenip yetişiyorlardı. Bundan daha iyisi de olur muydu? Güz gelip de hayvanlar kesileceği vakit oğlanlara bir merak bir korku gelir. Kesilecek hayvanlar için yürekleri kabarırdı. Babaları bir eliyle hayvanı tutar, öbür eliyle de bıçağı vurmaya hazırlanırdı. Oline de kanları süpürürdü. Kocamış keçi sakalıyla o bilgiç haliyle getirilir, çocuklar durup köşeden gözetlerlerdi. Eleseus, bugün ne de pis soğuk bir rüzgar var der, gözyaşlarını silmek için öbür yana dönerdi. Sivertçik daha açıktan açığa ağlar. Ah zavallı keçicik demekten kendini alamazdı. Keçi kesilince İshak onların yanına gelir, bu sefer de şu dersi verirdi. Orada öyle durup da zavallıcık falan diye söylenmeyin, kesilen hayvanlara da acımayın. İnsan hayvan kestikçe daha pişer, daha sertleşir. Unutmayın bunu. Böylece yıllar geçti. Şimdi gene ilk yaz geliyordu. İnger'den mektup gelmişti. İyiymiş. Bulunduğu yerde birçok şeyler öğreniyormuş. Kızı büyümüş. Leopoldine'ymiş adı. 15 Kasım'da doğmuş olmasından dolayı. Bilmediği yokmuş. Hele nakışta, dikişte pek ustaymış. Kettenle, kaneviçeyle çok güzel işler yapıyormuş.